Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ve ala Resulina Muhammedin salat. Mikrofon takayım değil mi? Şimdi nereden okuyacağız? Bizim dersimizin ana konusu sünnet-i seniyenin hakikati nedir? Nereden okuyorum? 11. Lema'nın 7. nüktesi. Amin. Evet. Biz daha önce birkaç gün önce burayı başka yerlerde yapmıştık. Sünnetin mahiyeti, sureti nedir? İşte 1. nüktedeki hadisin izahını yapmıştık hakikatine. Buna birkaç tane noktaya nazar verip 7. meseleye geçeceğiz. Bu anlattığımız o nükteleri toparlayacağım. Şimdi bir 5-10 dakika içinde abi. Asıl dersimizin konusu sünnet-i seniyenin hakikati. Mahiyetini yaptık, suretini yaptık. Bu 7. de hakikat anlatılmış. Şimdi 1. nüktede fesad-ı ümmetin zamanında kim benim sünnetime temessük etse 100 şehidin ecrini, sevabını kazanabilir. Şimdi şehitle sünnet münasebeti ne? Önce şehit niye şehit olmuş onu bilmek gerekiyor. Bu 1. mektupta 4. tabakayı hayatta şüheda niçin şüheda olmuştu? Şüheda nasıl Kur'an'la tariki dünyevilerini tariki hatta feda ettikleri için Cenab-ı Hak onlara elemsiz ve kedersiz bir hayatı alemi berzahta ihsan etmiş. Niye? Tariki dünyevisini tariki hatta feda etmiş. Peki bunun sünnetle ne münasebeti var? Sünnet-i seniyyeye fesad-ı ümmetin zamanında riayet eden kendi hissiyatı nefsanesini yaşamıyormuş. Kendi arzularını, kendi isteklerini yaşamıyor. Ne yapıyor? Tariki hakta feda ediyor kendi hayatını abi. O yüzden şehit oluyor yani. İlla cephede ölmesine gerek yok. Fıkıhta şehitlerin çeşitleri çok. Malum 54 tane falan bir şehit çeşidi var. Ateşte yanarak ölmek, suda boğulmak değil mi? Tavuğun böyle. Bir 54 tane çeşidi var. Ama Hüsnü Hazretleri bunun kemal manada o şehit hakikatını tariki hakkın İslamiyet'in tesisinde olduğunu, neşre ahkam-ı Kur'an'e hizmet olduğunu, İslamiyet için bütün dünya İran'a harp etmekte olduğunu söylüyor. Asıl böyle bizim bilmemiz gereken şeyde. İkinci nüktede İmam Rabbani radıyallahu anh seyr-i ruhaninde kat-i meratip ederken görmüş ki tabakat-ı evliya içinde en parlak, en haşmetli, en letafetli, en emniyetli sünnet-i seniyyeye ittivalı, esas-ı talidat iddia edenleri görmüş. Hatta o tabakanın âmi evliyaları sair tabakatın hasvelerinden daha muhteşem görünüyor. Şimdi buradaki sünnet-i seniyyeyi ittivalı, esas-ı tarikat iddia etmek ne demek? Malumunuz velayeti ikiye ayırmış Hüsnü Hazretleri 5. mektupta. Üçe de ikiye ayırmış diyelim. Velayet-i kübra, velayet-i sura. Sünnet-i seniyyeyi esas tarikat iddia etmek, velayet-i kübra, veraset-i nübüvvet yoluyla zahirden hakikate geçmek. Abi. Şimdi zahirden hakikate geçemeyince bu sefer ne yapmışlar? Evrat ile, eskar ile, çile ile, riyazet ile hakikate gitmenin yoluna bakmışlar. Bu sünnet-i seniyye değil yani abi. Evet evliya olmuş ama o Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yolu değil yani abi. İmam Rabbani Hazretleri ben bunu gördüm diyor. Sünnet-i seniyyeyi esas ittiba edip esas-ı tarikat iddia edenler o âmi evliyaları has velilerden üstün gördüm. Buradaki âmi evliya, has evliya halk arasındadır. Halk arasında suyun üzerinde yürüyen havada uçan ne abi? Has evliya. Ama sünnet-i seniyye esas almış. Hiçbir kerameti yok. Hiçbir şey yok. Ya bu gariban abi kendi başına bir adam işte ya. Bu halk nazarındadır yani. Âmi evliya, has evliya. İmam Rabbani Hazretleri görmüş ki zahirden hakikate geçenler velayet-i kübra yoluyla sünnet-i seniyye esas tutuyor. Bunların âmi evliyaları has velilerden üstünmüş. Bunu meratip ederken görmüş. Üstad da burada söylüyor. Ben diyor İmam Rabbani Hazretleri'nin bu hükmünü bir mücadele tasdik ettiğini söylüyor. Üçüncü nükte, dördüncü nükte buraları geçtik. Şimdi mahiyet noktasında sünnet-i seniyye ne demek? Bunu 5. nüktede anlatmış. Bu beşinci nükteyle onuncu nüktede aynı ayet iki farklı noktadan tefsir edilmiş. Ayet ne? قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهِ Onuncu nüktede bu ayet tefsir edilmiş. Beşinci nüktede de bu ayet tefsir edilmiş. Beşinci nüktede Allah canibinden tefsir edilmiş. Onuncu nüktede beşer canibinden tefsir edilmiş abi. Şimdi bu beşinci nüktede mahiyet noktasında sünnet-i seniyyenin ispatı yapılmış. Tarifi yapılmış. Esasat noktasında, mahiyet noktasında sünnet-i seniyye deyince ne anlamak gerekiyormuş? İtaat yolları içinde en makbulu, en müstakimi, en kısası bilâ şüphe Habibullah'ın gösterdiği ve takip ettiği yoldur. Peki Habibullah'ın takip ettiği en kısa, en istikametli, en makbul yol olan bu sünnet-i seniyye nedir? Şimdi onu söyleyeyim. Evet, bu kainatı bu derece inamat ile dolduran Zat-ı Kerim-i Zülcemal, zih şuurlardan o nimetlere karşı şükür istemesi zarur ve bedelidir. Bir, üç tane mana verecek. Sünnet-i seniyye deyince esasat ve mahiyet noktasında bir, Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu nimetlere karşı şükretmek. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu nimetler sonsuz ya Ömer abi. Üstad Hazretleri bu sonsuz nimetleri Risale'nin de iki yerde beş başlık altında toplamış. Üçüncü mertebeye hasbiyede ve 24. sözün ikinci meyvesinde beş başlık altında toplamış. Sana bir, vücut nimeti verdi. İki, hayat nimeti verdi. Üç, insaniyet nimeti verdi. Dört, İslamiyet ve iman nimeti verdi. Beş, muhabbetullah nimeti verdi. Sünnet-i seniyye dediğimiz zaman mahiyet esasat noktasında ne anlıyor, ne anlayacakmışız? Bir, Cenab-ı Hakk'ın beş çeşit nimetine karşı şükretmek abi. Bir, iki, hem bu kainatı bu kadar mucizatı sanatla tezyin eden o Zat-ı Hakim-i Zülcelal elbette bir bedahe zişurlar içinde en mümtaz birisini kendine muhatap ve tercüman ve ibadına mübelli ve imam yapacaktır. Sünnet-i seniyye deyince esasat ve mahiyet noktasında ne anlayacakmışız? Cenab-ı Hakk'ın mucizatı sanatına karşı muhatap olmak, tercüman olmak, ibadına mübelli olmak ve imam olmak. Bir, beş çeşit nimete karşı şükür. İki, sanatına karşı muhatap, tercüman, mübelli ve imam olmak. Üçüncüsü de hem bu kainata hak ve hesaba gelmez tecelliyat-ı cemal ve kemalatına mazhar eden o Zat-ı Cemil-i Zülkemal elbette bir bedaha sevdiği ve izharını istediği cemal ve kemal ve esma ve sanatının en cami ve en mükemmel mikyas ve medarı olan bir zata herhalde en ekmel bir vazife-i ubudiyeti verecek ve onun vaziyetini sahiplerine numune-i imtisal edip herkesi onun ittibaına sevk edecek ta ki o güzel vaziyeti başkalarında da görürsün. Bu üçüncüde neymiş? Esma-i cemaliye ve kemaliyesine aynadarlık etmekmiş. Yani mahiyet noktasında sünnet-i seniyye deyince ne anlamak gerekiyor? Bir, Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu beş çeşit nimete karşı şükretmek. Vücut nimeti, hayat nimeti, insaniyet nimeti, iman İslamiyet nimeti, bir de marifetullah, muhabbetullah nimeti. Bu beşine karşı şükretmek. İki, Cenab-ı Hakk'ın mucizatı sanatına karşı muhatap olmak, tercüman olmak, ibadına mübelli tebligat yapmak, imam olmak. Üçüncüsü de Esma-i Hüsna'sına, cemaliye ve kemaliye esmalarına aynadarlık etmek. Sünnet-i seniyye deyince mahiyet noktasında, esasat noktasında bunu anlamak gerekiyormuş. Peki sünnet-i seniyyenin sureti ne? Hemen altıncı nüktede söylüyor. Sünnet-i seniyyenin meratibi var. Mahiyetini söyledik, meratibini söyledik. Bir kısmı vaciptir, zorunludur, terk edilmez. O kısım şeriat-ı garrıda tafsilatıyla beyan edilmiş. Onlar muhkemattır. Namaz gibi, oruç gibi, zekat gibi hiçbir cihette tevettül etmez. Bir kısmı da nevafil nevindendir. Nevafil de iki kısımdır. Bir kısım ibadete tabi sünnet-i seniyye kısımlarıdır. Diğer kısmı adaptır. Bu da sünnet-i seniyyenin sureti. Şimdi buraya kadar giriş yaptık. Bizim asıl dersimiz sünnet-i seniyyenin hakikati. Buraya kadar özetledik şimdi nükteleri. Dersimiz sünnet-i seniyyenin hakikati abi. Şimdi bizim elimizde Risale-Nur olduğu için böyle biz bol keseden konuşabiliyoruz. Yani mahiyet, suret, hakikat. Yani çok alimler, ulemalar gelmişler ki böyle rahat konuşamamışlar yani abi. Biz rahat konuşuyoruz. Şu anda elimizde malzeme olduğu için konuşabiliriz yani. Şimdi hizmette muvaffakiyet ayrı bir şeydir. Makbuliyet ayrı bir şeydir. Mesela bir insan çok muvaffak olabilir hizmette. Peki makbul mudur? Onu Allah bilir yani abi. Mesela bu Ebu Vefa Hazretleri varmış. İstanbul'da bu Vefa'da bir semt var. Çok meşhur. İstanbul'un manevi fatihlerinden yani. Bir maddi fatih var. Bir de manevi fatihlerinden. Şimdi bu müritlerini toplamış. Bir derse giriş yapıyoruz şimdi. Dersimiz yeni başlayacak. Müritlerini toplamış. Demiş ki ben vefat ediyorum. Benden sonra bu posta, bu dergaha ben buraya bu kavuğunu çıkarmış. Böyle buraya koymuş. Demiş ki bu kavuğu buradan kim alırsa, başına koyarsa benden sonra o geçecek demiş abi.
Allah Allah. Kapar bir tanesi.
Bakalım şimdi.
Kim yapacak?
Sonra demiş ki ben vefat edersem bu kavuğu buradan kim alır başına koyarsa ondan sonra o geçecek. Tamam mı? Tamam demişler. Bu vefat etmiş. Çok zeki talebeleri var, alim talebeleri var ve o gel burada Bismillahirrahmanirrahim. Aha kalkmıyor yerinden. Velayet kuvvetiyle bağlamış onu oraya abi. Yok kalkmıyor. Sırayla hepsi gelmiş bunu buradan almışlar başına. Yok kalkmıyor. Demişler ki kimse kaldı mı? Ya şurada bir çay yapan gariban bir adam vardı. Gel bir desen de ne? Gelmişler Bismillahirrahmanirrahim demiş. Almış bunu kafaya koymuş. Demiş geçin bakayım sıraya. Şimdi kim makbul, kim muvaffak olur onu Allah biliyor. Yani zahirde muvaffak olan biri sanma ki makbul yani.
Şimdi çoğusu şimdi kalkıp çaycılık yapacak ya.
Abi bu işte
olmuyor
ya. Yani hizmette her türlü insana ihtiyaç var ya abi. Şimdi sünnet-i seniyenin hakikatini izah ediyoruz. Bakalım hakikati neymiş yani? Bu yedinci rükteden okuyoruz. Sünnet-i seniye edeptir. Hiçbir meselesi yoktur ki altında bir nur, bir edep bulunmasın. Şimdi üç tane mesele söyledi. Dedi ki sünnet-i seniye edeptir. Hiçbir meselesi yoktur ki altında bir nur, bir edep bulunmasın. Şimdi birinci edep ve ikinci edep farklı. Birinci edep sünnet-i seniyedir. Şey, birinci edep Esma-i Hüsna'dır. Bunu aşağıda söylüyor. Sünnet-i seniyenin edep olması ne demek? Esma-i Hüsna'nın hudutları içerisinde Cenab-ı Hakk'a karşı vaziyet takınmaktır. Bunu nerede söylüyor? Bunu yerinden okuyayım ben. Orada metinde de söylüyor da şuradan okuyacağım. Sayfa 362 sözlerden. Şeriat ve sünnet-i seniyenin ahkamları içinde cilveleri intişar eden Esma-i Hüsna'nın her bir isminin feyzi tecellisine bir mazhar-ı cami olmaya çalış. Bir daha okuyorum. Şeriat ve sünnet-i seniyenin hükümleri içerisinde cilveleri intişar eden Esma-i Hüsna'nın feyzi tecellisine mazhar-ı cami olmaya çalış. Şimdi sünnet-i seniye edeptir ne demek? O edep Esma-i Hüsna'ymış yani abi. O Esma-i Hüsna'nın hudutları içerisinde o isme mazhariyetmiş yani. Mesela Peygamberimiz bir ortamda bulunmuş. Kuddis ismi ona temizlik yapmasını ilham etmiş. Efendim söylemiş. O Muhammed Aleyhisselatü Vesselam temizlik yapmış. Bir olay olmuş. Hakim ismi Hikmetli bakmasını istemiş. Hikmetli bakmış. Sünnet-i seniye edip demek Esma-i Hüsna'ya mazhariyet demek. İnsan bu noktada ne kadar sünnet-i seniye mazhar olursa o kadar Esma-i Hüsna'ya mazhar oluyormuş yani. Ve de burada bir emir var. Çalış diyor abi. Mazharı cami olmaya çalış. Yani cüziyetten çık, külliyet kesme. Peki bu sünnet-i seniye edep dedik. Esma-i Hüsna'nın hudutları içerisinde bir vaziyet almak dedik. Peki onun içinde iki şey varmış. Bu neymiş? Altında bir nur, bir edep bulunmasın. Peki bu nur ve edep ne? Hakikatını söylüyor şimdi bu anlattıklarımız abi. Şimdi nur demek, bir sünnet-i seniyeye riayet ettiği zaman o kimse acabalardan, vesveselerden, tereddütlerden kurtuluyor yani. Hani zulümatla karanlık vardı. Karanlık akliydi, zulümat kalbiydi. Sünnet-i seniyeye uyunca bu karanlıkların ve zulümatların gidiyor. Üstad Hazretleri bunu üçüncülükte de söylüyor. Böyle tereddüt ettin, yapayım mı yapmayayım mı, hak mıdır, maslahat mıdır? Sünnet-i seniyeye riayet edince Üstad Hazretleri yolun aydınlandığını, yüklerin hafifleştiğini gör. Hani yükünü gemiye bırakmak var ya, sünnet-i seniyeyi gemiye benzetmiş, oraya bırakmış yükünü yani. Nur demek enfüsü alimi yapılandırıyor. Yani tereddütlerden, karanlıklardan, vesveselerden kurtarıyor. Sünnetin içinde bu varmış. Edep demek Allah seni o an öyle görmek istiyor. Hani dedi de çok edepli bir çocuk. Ya nasıl yetiştirmişler buna? Her şeyde bir edep var. Her şeyde. Mesela cuma gününün edebi cuma namazını kılmaktır. Ramazanın edebi Ramazan orucunu tutmaktır. İşte bayrama ulaşmanın edebi bayram namazını kılmaktır. İşte bir mümini gördüğün zaman edeple selam vermektir. İşte yatmanın bir edebi var. Değil mi? Yemek yemenin bir edebi var. Elini yıkamak, yemekten sonra işte dua etmek, tekrardan elini ağzını yıkamak. Bak bunlar bir edep yani. Edep, yani sünnetin içindeki edep Allah seni o an öyle görmek istiyormuş yani. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ferman etmiş. Eddebeni Rabbi fe ahsene te'dibi. Yani Rabbim bana edebi güzel bir surette ihsan etmiş, edeplendim. İşte Muhammed aleyhissalatü vesselam bütün Esma-i Hüsna'ya azamiyet derecede mazhar olduğu için abi bu edebi en güzel şekilde o göstermiş yani. O zaman bir kimse de ümmetinden olan bir kimse onun getirmiş olduğu bu sünnetlere riayet ederse onun da enfüsü nurlanır. Afakta da Cenab-ı Hakk'ın görmek istediği gibi olur yani. Şimdi söylüyor. Evet, Siyer-i Nebevi'ye dikkat eden ve sünnet-i seniyeyi bilen katiyen anlar ki edebin envanı Cenab-ı Hak Habibinde cem etmiş. Şimdi diyor ki Siyer-i Nebevi'ye bakalım. Sünnet-i seniyeye de bakalım. Göreceğiz ki edebin envanı Cenab-ı Hak Habibinde cem etmiş. Şimdi Üstad Hazretleri bir yerde ahlak-ı hasene, çendan birbirine mübayim değil. Fakat derece-i kemalde müzahime olmaz diyor Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'da. Yani bir insan müspet veya menfi bir ahlakları kemalde gösterebilir mi? Yani bir iki tane gösterse dahi hepsinde gösteremez. Yani bir insan çok cömert olsa aynı oranda iktisaplı olabilir mi? Olamaz. Bir insan çok cesaretli olsa aynı oranda ihtiyatlı olabilir mi? Olamıyor. Ama bu saymış olduğumuz vasıflar ve bunun gibi ne kadar müsbet veya menfi ahlak var Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'da derece-i kemalde olmuş. Yani Rabbim bana edebi güzel bir surette ihsan etmiş, edeplendirmiş yani. Mesela Mekke'den Medine'ye Peygamberimiz hicret ediyor, ihtiyatlı gitmiş. Orada yapılması gereken hareket ihtiyar. Bir savaşta 5-6 yerde birden gözükmüş. Savaşta en öndeymiş. Hazreti Ali radıyallahu anh dahi biz savaşta onun arkasına saklanırdık diyor. Orada yapılması gereken hareket cesaret. Mesela kendi payına düşen hurma bahçelikleri var. Bir rivayete göre de sahra dolusu koyunlar var. Bakmış ki bir tane müşrik onlara bakıyor. O bahçeye ve koyunlara. İster misin senin olsun? İsterim deyince al demiş hepsi senin olsun. Allah. Aynı peygamberimiz bir bedeviyle at alışverişinde 40 para için pazarlık yapmış abi. İşte Rabbim bana edebi güzel bir surette ihsan etmiş, edeplendirmiş. Siyer-i Nebeviye'ye baksak, sünnet-i seniyeye baksak katiyen göreceğiz ki edebin envanı Cenab-ı Hak Habibinde cem etmiş yani.
O ne olmuş biliyor musunuz zaten?
Buyurun
abi. O zat şey yapınca Müslüman değilmiş o.
Evet Müslüman olmuş ha. Evet. Demiş ki böyle cömert ancak peygamber olabilir.
Bu an sen demiş insan ilk önce tanrısın demiş. Böyle ancak tanrı olur demiş. Demiş ki ben peygamberim. Peygambersin. Ne yaptı sonra? İman etti. Bu sefer İslam'a artırmış.
Üstad Hazretleri
sen ancak peygamber olursun. Hiçbir şey demedi ha. Ben peygamberim demedi. Sen Tanrı mısın dedi. Hayır. Ondan sonra o zaman sen durunca ben peygamberim. Dedi ki evet peygambersin. hiçbir şeysini görmemek. Bir insanın hurma tarlası.
Şimdi bu sünnetleri terk eden edebi terk ediyor. Onun sünneti seviyesini terk eden edebi terk eder. Bir edep mahrum, bahşet, ezgüt, biraz kaidesine masadak olur, hasaretli bir edepsizliğe düşer. 22. sözde bazen bir edepsizliğin yüzünden bir memleket harap olur diyor. Şimdi buradaki sünnet-i seniye demek, böyle çok geniş bakalım, sadece Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın farzlardan yaptığı, yani bizim halk arasında anlatılan sünnet değil. Peki buradaki sünnetler ne? Efali mükellefin yani abi. Farzlar, vacipler, müstehaplar, menduplar, işte bu 8 tane efali mükellefin yani sünnet-i seniye derken böyle genel manada baktığımız zaman o kastedilmiş yani. Tek bir iki tanesi değil yani abi. Fıkıhtaki sünnet değil yani. Akaid'deki sünnet o. Efali mükellefi. Hepsi. Şimdi edebi terk ediyormuş. Üstad Hazretleri Mesnevi Nuriye'de şöyle söylüyor. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetleri sanki semadan tedelli ve tenezzül eden ipler gibi gördüm. Hani beşeriyet var ya, en aşağı mertebe beşeriyet. Cenab-ı Hak seni yukarılara çıkarmak için semadan sana sünnet-i seniye ipleri uzatmış. Onlara temessük eden yükselir, saadetlere nail olur. Muhalefet edip akla dayananlar ise uzun bir minareyle semaya çıkmak hamakatinde bulunan firavun gibi bir firavun olur. Yani sünnet-i seniyeyi bırakıp, o edebi bırakıp da böyle onun yerine başka felsefi meseleler, başka böyle acayip acayip ruhi şeyler, böyle akli şeyler çıkaranlar işte semaya çıkmak hamakatinde bulunan firavun gibi olur. Firavun vezirine demiş ki bana bir kule yap. Ben o kuleye çıkayım bakayım Musa'nın Rabbi orada ne yapıyor demiş yani. İşte böyle mesela bu zamanda diş fırçası çıktı diyelim abi. Ya bu diş fırçası varken misvak da mı kullanılır? Diğer ne oluyormuş? Firavun gibi firavun oluyormuş yani. Veya da herhangi başka bir sünnetleri beğenmeyip yerine böyle güya onun uygun gördüğü, hoş gördüğü şeyleri koymak bu firavun ifadesine mazhar oluyormuş yani. Bugün Nasreddin Hoca bak çok önemli bir şey söyledim abi. Nasreddin Hoca abi göle maya çalıyormuş. Göle maya çalıyormuş Nasreddin Hoca. Bir tane çocuk gelmiş demiş ki hocam demiş göl bugün ya oruçluysa demiş. Nasreddin Hoca demiş ki ya oğlum demiş göl oruç tutar mı demiş. Ya tutarsa demiş abi. Şimdi bu zaman öyle bir zaman abi. Yani işler hep birbirine karışmış yani.
Yani bazıları tersen diş fırçası yani el kullanabilir de red ederse ya nerede ya ne şimdi o sünnet mi Resulullah şimdi olsaydı böyle şey yapardı oysa Miraç'ta bana kıyamete kadar gösterildi diyor. Yani red ederse firavun olur yoksa kullanırsa değil.
Yani muhalefet ederse tayin ederse diyor. Evet. Üstad iki tane söylemiş. Muhalefet ve tayin ederse
o zaman
bu Mesnevi Nuriye'deki hamakat firavun oluyor yani. Sünnet-i seniyeyi terk eden edebi terk ediyormuş. Bir edep mahrum, bahşet, ezlüt, biraf kaidesine masadak olur. Hasaretli bir edepsizliğe düşer. Cenab-ı Hak edebin envanı Habibinde cem etmiş. İstiyor ki o edepten ümmeti de istifade etsin yani. Azametleri gibi. Mesela birisi sordu. Dedi ki mesela pazarlık yapmak sünnettir. Yani niye pazarlık yapmak sünnet? Şimdi bunun satıcıya bakan tarafı var. O pazarlığın alıcıya bakan tarafı var. Mesela gittin bir telefoncu dükkanına. Telefoncu sana fazla fiyat söylüyor. Diyor ki mesela 2 milyarlık telefon. Diyor ki 2.800.000. Sen pazarlık yapınca satıcıya bakan tarafı onun o hırsı törpüleniyor abi. Yani 2.800, 2.700 olmaz mı? Ya 2.600, 2.500. Onun hırsı törpüleniyor. Sana fazla söyledi çünkü. Sana bakan tarafı ne? Cebindeki para bereketlerini cebinde kalıyor yani abi. Yani pazarlık sünnet bir hikmeti bu. Satıcıya bakan taraf var, alıcıya bakan taraf var yani. İşte hangi sünnete riayet etsek böyle edepler var. Hem enfüsümüze bakan hem afaka bakan yani. Bak orada telefoncuya baktı, enfüs de sana baktı yani. Hepsi böyleymiş yani. sual şimdi konuyla alakalı çok mükemmel bir sual. Sual her şeyi bilen ve her şeyi gören ve hiçbir şey ondan gizlenemeyen Allah'ın gıyuba karşı edep nasıl olur? Sebebi hacalet olan haletler ondan gizlenemez. Edebin bir nevi tesettürdür. Mücibi istikrar halatı setretmektir. Allah'ın gıyuba karşı tesettür olamaz. Şimdi dedi ki edep bizim sebebi hacalet olan hallerimiz var. Bir de mücibi istikrar, çirkin kerih gördüğümüz hallerimiz var. Şimdi edep bunları tesettür örtmekmiş yani. Bizim utandığımız, bizim çirkin kerih gördüğümüz hallerimizi tesettür altına almak edep buymuş. Şimdi sual, Allah her şeyi görüyor. Allah her şeyi biliyor. Hiçbir şey ondan gizlenmiyor. Peki böyle bir Allah'ın gıyuba karşı edep nasıl olur yani? Sual bu. Çok güzel bir sual. Hani sünnetine edep dedi ya. Buna Yüce Hazretleri iki tane mana vermiş. El cevap, evvela Sani Zülcelal nasıl ki kemali emniyetle sanatını güzel göstermek istiyor. Bir. Ve müstekre şeyleri perdeler altına alıyor. İki. Ve nimetlerine o nimetleri süslendirmek cihetiyle nazarı dikkati celbediyor. Şimdi Cenab-ı Hak sanatını güzel göstermek istiyormuş. Bir. Çirkin şeyleri perdeler altına almak istiyormuş. Bir de o sanatını süslemek istiyormuş. Şimdi insan da Allah'ın bir sanatı hem de antika bir sanatı. Cenab-ı Hak bu insanı diğer mahlukata karşı güzel göstermek istiyor. Bir, onun müstekbir çirkin görünen hallerini perdeler altına almak istiyor. Bir de onu diğer mahlukata karşı süslendirmek istiyor. Aynen öyle de mahlukatını ve ibadını sair zişurlara güzel göstermek istiyor. Çirkin vaziyetlerde görünmeleri cemil ve müzeyyin ve latif ve hakim gibi isimlerine karşı bir nevi isyan ve hilaf-ı edep oluyor. Yani her şeyi gören bilen Allah'a karşı edep nasıl olurmuş? Allah Celle Celaluhu insanı diğer zişur mahlukata karşı güzel göstermek, onun çirkin hallerini perdeler altına almak ve onu süslendirmek istiyormuş sünnet-i seniyyeli abi. Anlaşıldı mı? Evet. İşte sünnet-i seniyyedeki edep o Sani-i Zülcelal'in esmalarının hudutları içerisinde bir mahz-ı edep vaziyeti takılmaktır.
Allah'ım dayanamayacağım. Bakın, ey kurban, ey kurban olduğum Allah diyor.
Evet.
O kadar hoşuna gitti ki diğer mahlukatına karşı insanı güzel göstermek istiyor.
Ey kurban. Yoksa Allah her şeyi görüyormuş Ömer abi. Her şeyi biliyormuş. Allah'tan hiçbir şey gizlenmez. Peki niye öyle yapıyormuş? Diğer mahlukata karşı. Hatırlarsanız bir yerde abi üstad söylüyor. Eğer bu sünnet-i seniyye olmasaydı, bu fıtri libas olmasaydı, insan diğer mahlukata karşı maskara olurdu diyor abi. Birinci bu manayı verdi. Allah her şeyi biliyor, her şeyi görüyor. Ona karşı ne nasıl edep oluyor? Diğer mahlukata güzel göstermek istiyormuş. Çirkin şeylerini perdeler altına alıp onu süslendirmek istiyormuş. Birinci mana bu. İkinci mana... Şimdi bunu dikkatle dinleyelim. Nasıl ki bir tabip doktorluk noktasında bir namahremin en namahrem uzvuna bakar ve zaruret olduğu vakit ona gösterilir. Hilaf-ı edep denilmez. Belki edebi tıp öyle iktiza eder denilir. Fakat o tabip reculiyet ünvanıyla yahut vaiz ismiyle yahut hoca sıfatıyla o namahremlere bakamaz, ona gösterilmesine edep fetva veremez. Ve o cihette ona göstermek hayasızlıktır. Yani bir insan düşünelim, doktor. Aynı insan mühendis, burada hoca dedi, vaiz dedi. Şimdi bu doktorluk mesleği noktasında hastasının mahrem bir, namahrem bir uzvuna bakabilir. Ama hoca sıfatıyla veya vaiz sıfatıyla bakamaz. Zaten böyle bir olay olmuş. Bir doktor hastasını muayene etmiş bir tedavi sürecinde. O bayan hasta da düzelmiş. Ondan sonra giderken doktora teşekkür edecek. Yani elini sıkacak. Doktor teşekkür ederim. Doktor elini uzatmamış. Demiş ki ya şaşırmış kadın niye elini uzatmıyorsun? Demiş ki ben dindar bir doktorum yani bayanların elini tutmuyorum. Ama demiş sen beni o kadar muayene ettin. O benim demiş mesleğim yani. Mesleğimin icabıydı. Bu ise benim dinimin icabı yani abi. Öyle demiş yani. Böyle bir şey olmuş yani. Şimdi ona gösterilmesine edep fetva veremezdi ve o cihette ona göstermek hayasızlıktır. Şimdi bu misali anladıysak aynen öyle de bu misal gibi. Sani Zülcelal'in çok esması var. Her bir isminin ayrı bir cilvesi var. Mesela Gaffar ismi günahların vücuduna ve Settar ismi kusuratın bulunmasını iktiza ettikleri gibi Cemil ismi de çirkinliği görmek istemez. Latif, Kerim, Hakim, Rahim gibi esma-i cemaliye ve kemaliye mevcudatın güzel bir surette ve mümkün vaziyetlerin en iyisinde bulunmalarını iktiza eder. Şimdi aynen bunun gibi Cenab-ı Hakk'ın isimleri var. Bu isimler mesela Gaffar ismi günahların vücudunu iktiza ediyor. Settar ismi kusuratın bulunmasını iktiza ediyor. Cemil ismi de çirkinliği görmek istemiyor. Latif ismi var, Kerim ismi var, Hakim ismi var, Rahim ismi var. Bu gibi Cenab-ı Hakk'ın bu güzel Esma-i Hüsna'sı mevcudatın en güzel bir şekilde gözükmesini istiyor. Çirkin gözükmesini istemiyor yani. Peki Allah her şeyi biliyor. Allah her şeyi görüyor. Ona karşı edep nasıl olur? Esma-i Hüsna'sı çirkinlik görmek istemiyormuş abi. Yani birinci manada Üstad Hazretleri dedi ki diğer zişur mahlukata karşı Allah insanı güzel göstermek istiyor. Çirkin şeylerini perdeler altına alıyor. Onu süslendiriyor sünnet-i seniyyede. İkinci manada da Esma-i Hüsna insanı çirkin görmek istemiyormuş abi. O şekilde bizim o utandığımız ve mucib-i istikrar haletlerimiz varmış ya. Onlar Esma-i Hüsna'nın böyle bu güzel isimlerin gözükmesinin zeminiymiş yani abi. Bu isimler yani Cemil gibi, Latif gibi, Kerim gibi, Hakim gibi, Rahim gibi bizim o mucib-i istikrar gördüğümüz haletlerimizi, sebebi hacalet haletleri hemen güzelleştiriyormuş yani. Eğer oradaki sünnete riayet edersek yani. Bir, diğer zişurlara karşı Cenab-ı Hak insanı güzel göstermek istiyor. İki, Esma-i Hüsna'sı çirkinlik görmek istemiyormuş yani. İnsanı o vaziyette görmek istemiyormuş. İşte sünnet-i seniyyedeki adab. Bu ulvi adabın işaretidir ve düsturlarıdır ve numunelerdir. Şurayı da okuyayım. Ve o Esma-i Cemaliye ve Kemaliye ise melaike ve ruhani ve cin ve insin nazarında güzelliklerini mevcudatın güzel vaziyetleriyle ve hüsnü edepleriyle göstermek isterler. Sünnet-i Seniyye'nin hakikati neymiş? Sünnet-i Seniyye, Esma-i Hüsna'ya mazhariyet zeminiymiş. O Sünnet-i Seniyye'nin içinde iki şey varmış. Nur ve edep varmış. Nur, aklı karanlıklardan, kalbi zulümatlardan kurtarıyormuş. Edep ise Allah o an o kimseyi öyle görmek istiyormuş abi. Esma-i Hüsna'ya mazhariyet zeminiymiş Sünnet-i Seniyye yani. Peki Allah her şeyi biliyor, her şeyi görüyor. Ona karşı edep nasıl olur? Diğer mahlukata karşı güzel göstermek istiyormuş. İkincisi de Esma-i Hüsna çirkinlik görmek istemiyormuş. Sünnet-i Seniyye'nin hakikati buymuş. Şimdi peki Sünnet-i Seniyye'nin hakikati böyleyse yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği bir şey böyle olursa böyle muazzam bir hakikate sahip olan cami olursa peki ya kendisi? Bak onu bir yerden okuyayım. Şuradan okuyacağım. Nereden okuyorum? Mektubat 96. Burada Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın müteaddit şahsiyetlerinin olduğunu söylüyor. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın ahval ve evsafı siyer ve tarih suretiyle beyan edilmiş. Fakat o evsaf ve ahvali galibi beşeriyetine bakar. Halbuki o zat-ı mübarekin şahs-ı manevisi ve mahiyeti kutsiyesi o derece yüksek ve nuranidir ki siyer ve tarihte beyan olunan evsaf o bağlı akamete uygun gelmiyor, o yüksek kıymete muvafık düşmüyor. Şimdi Peygamberimizin ahvali, halleri ve evsafı siyer ve tarih suretiyle beyan edilmiş. Fakat o evsaf ve ahvali galibi beşeriyetine bakar. Şimdi siyer ve tarih kitaplarında Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Üstad Hazretleri anlatılan ne varsa beşeriyetinin anlatıldığını söylüyor abi. Yani yazılan siyer kitaplarına bakalım. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam işte Bedir Savaşı, Uhud Savaşı, Hendek Savaşı, değil mi? Hep bunlar anlatılmış yani. Orada söyledikleri. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 23 sene tebligat yapmış. Alimler bunu araştırmışlar. Bedir'de, Hendek'te, Uhud'da ve düşman takiplerinde ne kadar sene geçtiğini bunu toplamışlar. 1,5 sene yapıyormuş. Yaklaşık 1,5 senede çeşitli rivayetler var. 8 ay diyen, 6 ay, 1,5 seneye kadar öyle rivayetler var. Vahiy kesintiye uğramış. 1,5 sene. 1,5'da savaşlarda düşman takiplerinde geçmiş. 3 sene. 23 sene tebligat yapmış. Siyer ve tarih kitapları Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın 3 senesini anlatmış abi. Halbuki o zat-ı mübarekin şahs manevisi ve mahiyet-i kutsiyesi o derece yüksektir ki siyer ve tarihte anlatılan o vasıflara o bağlı akabete uygun gelmez yani. O yüksek kıymete muvafık düşmüyor. Yani şimdi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın 3 tane şahsiyeti var. Beşeri şahsiyeti, nebevi şahsiyeti, bir de Nur Muhammed'i şahsiyeti. Şimdi bu siyer ve tarih kitaplarında beşeri şahsiyeti anlatılmış ya, diğer iki şahsiyetine, hele Nur Muhammed'i şahsiyetine hiç muvafık gelmiyormuş. Hiç böyle bizim tabirimizle eksik kalmış, nakıs kalmış yani. Mesela bu bizim tepecik ne kadar? Biraz genişletelim, Büyükçekmece'yi düşünelim. Biraz daha düşünelim, İstanbul. Kitapla doğsa böyle Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bu nebevi şahsiyetini veya da Nur Muhammed'in şahsiyetini yazan kitapla doğsa biraz genişletelim Türkiye. Biraz daha genişletelim Küre-i Arz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsiyeti maneviyesini yazan kitapla doğsa gene onu layıkıyla anlatamaz, gene onu layıkıyla övemez, bitiremez abi. O derece yüksektir yani.
Biraz mübalağa gibi.
Mübalağa gibi gözüküyor.
Gözüküyor. Bak bu cümleyi söylersem kalbinize gidecek. Ay nedir bu alem? Her şey hak ile kay. Yani bu alem şecere firkat esmayı gösteriyor. Allah'ın zatını gösteremez. Kainat, şecere firkat Allah'ın ilim, irade, kudretini, sıfatını gösterir. Ay nedir bu alem? Her şey hak ile kay. Mirat-ı Muhammed'de Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhaniyatı ise Allah görünür dahi. Onun zatında esma değil. Onun için bakanlar, sahabe yanından kalkamıyordu. Ayet gelmiş, bırakın demiş yani, gitsin evine. Ben eskide düşünüyordum yani, insan insana aşık olur mu ya? Yani tamam da, hani ne kadar olur yani. Mesela bir de hiç durmadan söyleyeyim. Ay nedir bu alem? Her şey hakkıyla kayın. Mirat-ı Muhammed'den Allah görünür daim. Ona bakarken esmadır ya Allah ismi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Rahman Rahim. Sahabe seyrediyormuş. Nasıl seyrediyor? Dördüncü mektupta diyor ki Vedud ismine mazhar olan veliler. Vedud. Sahabe değil ha. Vedud ismine. Bir isim. O da ismi azam değil Vedud. Allah Rahman gibi değil. Vedud ismine azami derecede mazhar olan veliler mevcudatın pencereleriyle vacibül vücuda bakıyorlar. Mektubatta dördüncü. Mirat-ı Muhammed'de ise seyrediler.
Allah.
Çünkü Allah onun ruhuna şu anlar 9'da diyor ki taayyum ve teşahhus ediyor. Onun için o seyrettikleri onun şahsiyeti değil. Aynasına bakıyor ama aynanın gösterdiğini görüyor. Peki onu yazmaya kalksan o zaman ne oluyor? Ayeti geliyor. Diyor ki denizler mürekkep, ağaçlar kalem olsa bitiremez. Çünkü gözüken beşeriyeti değil. Ruhu da değil. Ruh aynasında gözüken Allah'ın taayyum ve teşahhusudur. Onun için sahabe böyle kalırmış. Ona bakıyor gibi. Mesela bazen de dalarız ya. Dalarız da böyle. Aa orada birisi var. Hastalar da öyle. Aa orada birisi. Bir şey yok. O görüyor.
Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bu şahsiyeti, manevisi o kadar yüksekmiş ki Üsa Hazretleri söyledi. Siyer ve tarih kitaplarında anlatılanlar o bağlı akamete uygun gelmiyormuş yani. Peki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kimdir? Böyle bir tarif yaparsak bütün peygamberlerin, dinlerinin, diyanetlerinin, mucizelerinin, mazhar-ı esmalarının, sıfatlarının, hakikatlarının, ümmetleri olan hal ve tavırlarının, evratlarının, eskarlarının, zikirlerin cemi eşittir. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam o kadar büyüktür abi. Yani bir tabir, yani mesela edebiyatta Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sembolü ne? Gül. Şimdi orijinal bir gül ile yapay bir gül arasında ne kadar fark var? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'la, bak insan demiyor, diğer peygamberler arasında o kadar fark var abi.
Şimdi onlar bir veya birkaç ismin mertebi azamına mazhar olmuş. İsmi azamına mazhar olmuş. Bunun için diyor ki bütün isimlerin mertebe-i azamına ve ismi azamına mazhar olmuş. Ve 24. sözde diyor ki bir ayetten aldığı feyz bir peygamberin ömründe aldığı feyzden üstündür. Çünkü o ayet ona pencere olmuş.
Bizim kaç dakikamız onda? 40. Tamam, şurayı da okuyorum. Şimdi bütün Esma-i Hüsna'ya mazhar olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam
mertebe-i azamına.
Evet, mertebe-i azamına ve ismi azama.
Her ismi mertebe-i azamına. Evet.
Dedi ki, Rabbim bana edebi en güzel surette ihsan etmiş, beni en güzel surette edeplendirmiş. Bu ileride, bakın tabirlere dikkat ettiğiniz zaman Rabbim bana edebi güzel bir surette ihsan etmiş, ikram etmiş. Beni nimetlendirmiş. 9. nüktenin sonunda Üstad Hazretleri'nin bir duası var. Allahümme rızukna ittaba sünneti seniyye. Allah'ım bizi sünneti seniyye rızkıyla rızıklandır.
Evet.
Sünneti seniyye rızıkmış yani.
Allah'ım rızıkla.
Allah'ım bizi sünneti seniyye rızkıyla. Yani nasıl Cenab-ı Hak senin maddi rızkını veriyor ya. Sünneti seniyye rızkını da veriyormuş yani. Zemini biz yapacağız, o verecek yani. Şimdi böyle her ismin ve ismi azama, azamiyet derecede mazhar olan bir zat ümmetine karşı o kadar merhametli ve şefkatliymiş ki ayet gelmiş, Cenab-ı Hak ayette demiş ki harisun aleyküm bil müminine raufur rahim. Size sizin içinizden öyle bir peygamber geldi ki size karşı rauf ve rahimdir abi. Yani Allah kendi esma-i hüsnasını, kendi ismini Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a vermiş yani.
Rauf.
Rauf ve Rahim yani.
Rauf ve Rahim.
Sizin içinizden öyle bir peygamber geldi. Size karşı çok Rauf ve Rahim'miş. Peki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın o merhametinin, o şefkatinin, o Rauf ve Rahimiyetinin delili ne? Şimdi bunu okuyup bitireceğiz. Üstad Hazretleri burada 4 tane sayıyor. Diyor ki, rivayet-i sayıyada sayıyla mahşerin dehşetinden herkes, hatta enbiya dahi nefsi nefsi dedikleri zaman Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ümmeti ümmeti diye refet ve şefkatini göstermiş yani. Göstereceği gibi. Şimdi bu alem-i şehadette bir enbiya kendini düşünür mü Şükrü abi? Düşünmez değil mi? Peki mahşerde niye düşünmüş? Demek ki o kadar dehşetli bir hal olmuş ki, o kadar dehşetli bir hal olmuş ki hatta rivayetlerde kadın dahi çocuğundan kaçıyormuş. Değil mi abi? Kimse kim birbirini görmüyormuş. Peygamber dahi kendini düşünüyormuş yani orada. Peygamber olmasına rağmen yani.
Burada ikiye bölünmüş peygamber.
Evet.
Yahudiler bölünmüş. Dizisini yüzmüşler. Allah tekrar yaratmış ki tekrar tebliğ etmiş. Düşünmemiş kendini.
Nefsi nefsi dememiş yani. Ama orada. O kadar dehşetli bir anda peygamber dahi nefsi nefsi derken Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ümmeti ümmeti demiş abi. Şimdi ümmeti ümmeti ne demek? Şimdi bu umumi bir ifade. Ben mesela derim ki benim ailem. Derim ki Şükrü abi dese ki benim ailem. Benim ailemin içinde kim var? Senin ailenin içinde kim var? Sen biliyorsun değil mi? Mesela Ömer abinin ailesi var. Diyelim ki 5 kişi. Ömer abi 5'ini de biliyor yani. Ama diyor ki benim aile. Şimdi peygamberin ailesi ümmetidir yani abi. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ümmetinin bütününü bildiğini gibi, düşündüğü gibi tek tek de biliyor abi. Yani beni biliyor, seni biliyor. Ümmetinin tek tek bilmemesi mümkün değil. Çünkü peygamber azamiyet derecede esmaya mazhar olduğu için taklit yok onda yani. Bilerek yapıyor. Bilerek söylüyor yani. Ve seni biliyor. Zaten bir salavat getirdiğin zaman hemen melekler ona ismiyle, cismiyle, adıyla, sanıyla hemen Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ulaştırıyorlar yani. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam o kadar şefkatliymiş ki, o kadar endişeleniyormuş ki ümmet için, yani senin için Allah ona salavatı vermiş. Bunu ileride söyleyecek şimdi abi. O kadar yani senin için o kadar endişeleniyormuş yani. Birinci şefkatinin, rauf ve rahmiyetinin delili buymuş. İki, yeni dünyaya geldiği zaman ehli keşfin tasdikiyle validesi onun münacatından ümmeti işitmiş. Üç tane kadın o doğum anında, bu mektubatta da geçiyor. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın doğumu anında ümmeti sesini işitmişler yani abi. Şimdi bir çocuk ilk defa doğduğu zaman ne der? Ağlar yani, değil mi? Ama o ilk doğduğu zaman ne demiş? Yani senin ismini söylemiş. Ümmeti der ki sen var, herkes kendi üzerine alabilir yani bunu abi. Ömer abi. Ümmeti derken yani Ömer babal demiş abi.
Elhamdülillah.
Öyle anlayabiliriz yani. Anlayabiliriz değil mi abi? Çünkü taklit kabul etmez yani peygamberin o azameti masada.
Unutma yok. O esma azamı tecelli ettiği için.
Bak böyle Allah ruhu ve rahimiyetini vermiş bu noktadan abi. Ona vermiş yani.
Huzuru tam var.
İki, ruh ve rahimiyetinin ikinci delili oymuş. Üçüncüsü, hem bütün tarihi hayatı ve neşrettiği şefkat, kerane, mekarim, ahlak, kemali şefkat ve refetini gösterdiği gibi. Tarihçi hayatında göstermiş olduğu ahlak yani. Bu 19. mektupta çok var. Onu öldürmeye gelenler değil mi? Kaç kişi öldürmeye gelmiş. Ama kavminin yanında döndüğü zaman demiş ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan bana daha sevgili kimse yok yani. Tarihçi hayatı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kemali şefkat ve refetini gösteriyormuş. Bu üçüncü delil. Dört, ümmetinin hadsiz salavatına hadsiz ihtiyaç göstermekle ümmetinin bütün saadetleriyle kemali şefkatinden alakadar. Yani ümmetinin bütün saadetleriyle kemali şefkatinden alakadar olduğu için hadsiz salavata ihtiyaç göstermiş. Bu endişe, peygamberimizin endişe etmesinden dolayı Cenab-ı Hak ona salavatı vermiş abi. Salavatı müjdelemiş yani. Cebrail Aleyhisselam gelmiş, demiş ki Cenab-ı Hak sana böyle bir şey verdi. Salavat ne demek? Bunu külliyatta çeşitli yerlerde izah ediyor. Şuradan okuyayım ben. Bu salavatın içinde 5 tane mana var. Neymiş o? 271 lemalar. Güya bütün ins ve cinin adedince selam ediyorum. Ne demek? Yani sana tecdidi biat. 1. Memuriyetini kabul. 2. Getirdiğin kanunlara itaat. 3. Evamirine teslim. 4. Taarruzumuzdan selamet bulacağını o selam ile ifade ediyoruz. Yani biz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a salavat getirince bu 5 tane mana oluyormuş. Eskiden sahabeler geldiler, o ağacın altında peygamberimize biat ettiler. Dediler ki sen Allah'ın Resulüsün, biz seni kabul ediyoruz. Bizden sana zarar gelmez. Biz seni sonuna kadar koruyacağız. Buna akabe biatı deniyor. Salavat getirmek bir manası Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a biat etmekmiş abi. Yani biz senin getirdiğin kanunlara uyacağız. Sen bizi endişelenme. Taarruzumuzdan selamet bulacaksın abi. Onu ifade ediyormuşuz yani. Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bu tepecikte Ömer abiyi çok düşünüyormuş. Ömer abi de salavat getirince bu manalar ifade ediliyormuş. Yani Peygamberimiz endişeleniyormuş. Acaba bugün farzlarını yapabilecek mi yani o? Dersine gelebilecek mi? Kitap okuyabilecek mi? Böyle ümmetinin bütün saadetleriyle kemal-i şefkatinden alakadarmış yani abi.
Şimdi cümleye bakın. Ümmeti değil misin sen? Bütün de, bir de okusana o cümleyi.
Ümmetinin bütün saadetleriyle.
Ya sen bugün güldün ya, onun hoşuna gitti. Bugün bir şekilde üzüldün ya, o da üzüldü.
Kehanetin en büyük hakikati iman. Yani bugün umumi ders var abi. Veya günlük takip ettiğimiz evlatlar. Yani hepsiyle alakadarmış yani. Yani güneş...
Günahlarla da şey,
üzülüyor.
Günahlardan muzdarip olsun.
Evet. Hadsiz salavata ihtiyaç duyuyor abi. Yani ona salavat edince Cenab-ı Hak ona rahmet ediyor. Ona rahmet ettiği şeyler de bize sirayet ediyor.
Koridor açılıyor işte. Salavat aslında telefon şirketlerinin sana verdiği şifreyle onunla uyduya bağlanıp her şeye giriyorsun. Ya salavat, sana verilen şirketin verdiği koridor.
Peygamberimiz Cenab-ı Hak Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Rauf ve Rahim demiş. O merhametin yani Rauf ve Rahimiyetinin delili bu dört tanemiş. Bunu dördüncü lemada, birinci nüktede anlatıyor abi. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ümmetine karşı böyle şefkatliymiş. Şimdi biz buraya nereden geldik? Yedinci nüktedeki sünnet-i seniyenin hakikatinden geldik yani. Sünnet-i seniyenin bir hakikati var. Peki hakikat öyleyse onu getirin de hakikati olması gerekiyor yani abi. Mahiyet, suret ve efsafları olması gerekiyor. Şahsiyetleri olması gerekiyor yani. İnşallah Cenab-ı Hak bu sünnet-i seniye rızkımızdan hissemizi ziyade eylesin abi. Şimdi dersimiz bitti.
Kur'an bir şey yapacağım.
Şimdi komutanın birisi abi savaş oluyormuş. Askere demiş ki ben sana topu ateşle dediğim zaman ateşleyeceksin demiş. Tamam mı? Tamam komutanım demiş. Oğlum demiş obüsü çevir topu ateşle demiş. Topu ateşlemiş top patlamamış. Komutan sormuş. Oğlum niye patlamadı top? Demiş ki komutanın 40 tane sebebi var demiş. Yapma ya say bakayım. Bir. Topu koymayı unuttum demiş ben abi. Demiş diğerlerini sayma demiş. Şimdi biz yani niye abi böyle sünnet-i seniyeye yani tam böyle hisseler olamıyoruz. Yani istifade edemiyoruz. 40 tane sebebi var. Ben şimdi bir tane söylüyorum abi. Nedir ha? Yani Risale-i Nur'un esas ve düsturlarına tam riayet etmiyoruz biz abi. Mesela siyasi haberleri takip etmemek. Maleyaniyat, fuzuliyatla meşgul olmamak. Esas attı yani. Diğerlerini saymama gerek var mı? Abi?
Hayır, saymadım.
Saymıyorum.
Gel kardeş.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد جفسا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة